Buradaki bilme sadece bilgi olarak alma değil, bunun hakikatına girmeli, tahkik makamına gelmelisin. Bunu yaşar duruma girmek şart. Hülasa bildiğin şeyin hakikatını bulmalı, yaşamalısın. Bilmen gereken ve hakikatine varman icap eden husus şu: vücudun, varlığın. Aslında senin kendine mal ettiğin, var sandığın şu vücudun, var olmuş bir şey hiç olmadı. Ve o vücudunun, var sandığın vücudunun varlığının yokluğu da söz konusu asla değil, ama zamanların hiçbirinde. Zira sen ne var olan bir şeysin, ne de yok olabilecek, yok olacak bir nesne. Bu mana hem geçmiş için hem gelecek için aynen böyle. Eğer yukarıda anlatılan bu manayı, hakikati bilip buldun, işte o zaman sana la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur cümlesindeki mana zahir olur. Hakikaten ondan gayrı bir ilah yoktur. Vücut bile yoktur onun gayrını. Eğer senin de bir varlığın var olsaydı, işte o ister cüz'i de ister başka isim ver bir ilah olurdu. Hasılı aşağıdaki cümleleri tekrar oku, özünü onlara alıştır. Ondan başka hiçbir şey yoktur, ilah yoktur, ancak o vardır. Bu arada şöyle bir şey denebilir: arada yabancı kalmadı, bu durumda rububiyet sıfatı yok oldu. Hayır, sen onun rububiyet sıfatını hiçe saydın. Bu yanlış bir anlayış. Ben öyle bir şey söylemem. Hem ne haddime? Sonra nasıl böyle bir şey diyebilirim ki? Bir defa düşün ki o henüz ortada Rabb'a ihtiyaç bir şey yok iken yine Rabb'tı. Yaratılmaya ihtiyaç duyan bir mahluk yokken o yine Halik'ti. Yani ezeldeki durum buydu. Şimdi de eskisinin aynı. O yine Rabb, o yine Halik. Mahluk mefhumunu sil, ortada sadece o kalır. Hasılı değişen hiçbir şey yok. O ezelde neydiyse şu anda da yine öyle. Onun halkiyeti bir mahlukun, onun halikiyeti bir mahlukun bulunmasına ihtiyaç duymaz ki. Onun rububiyeti bir merbupla kaim değil ki. Buna da ihtiyacı yok. Hele bir düşün. O vardı. Yani mükevvenat, mevcudat var olmadan evvel. Ve o iş bu varlığı içinde eksiksiz bütün sıfatlarını zatında toplamıştı. Şimdiye kadar hiçbir değişiklik olmadı ve olmaz da. O zaman şu anda ilk halindeki gibi. Hakkın tekliğinde varlıkla yokluk arasında hiçbir değişiklik yoktur. Yani bize göre varlık ve bize göre yokluk. Zira ona göre ne var bir meseledir ne de yok. Her şey yerli yerindedir. Değişiklik sadece onun zatından zatınadır. Mesela bir varlık mı var? Bir mevcut mu var? O halde onun hükmü şudur: zahiriyet sıfatının iktizası. Yani onun zahir sıfatının bir gereği. Yani açığa çıkma arzusunun bir neticesi. Bir yokluk mu, bir adem mi var? Bunun için verilmesi gereken hüküm de şu: batıniyet sıfatının iktizası. Yani onun batın sıfatının gereği. Yani onun gizlenme arzusunun sonucu. Yukarıdaki mana anlatırken zahirin ayrı, batının ayrı bir şey olduğu düşünülmesin. Çünkü ayrı ayrı zahir ve batın diye bir şey yok. Sebebine gelince onun zahiri batınıdır, batını da zahiri. Evveli ahiridir, ahiri evveli. Hasılı kelam hepsi o birde tekte toplanır, o birin tekin ayrı ayrı anlatım yönleridir. Ve toptan hepsi birdir ve bir şeydir. İş bu manadaki inceliğe iyice dikkat gerek. Allah'ın zatına bağlı sıfatları her an bir değişik şekil almakta. Bunun aksi ispat edilemez, iddia edilse dahi ileri sürülemez. Ondan başka bir şey yok. Bunun da aksi iddia edilemez. Bu da iddia edilse dahi ispat edilemez. O şu anda da, her anda da öyle. Onun varlığından gayrı bir varlık yok. Gerçekten de söz bu. Başka yok. Nasıl ki ezelde ve kıdem halinde de böyleydi. Yani her anda zatı ve sıfatı ile bir başka şan alırdı, tecelli değiştirirdi ki o zaman yine bir yabancı mevcut yoktu. Geçmişi arındıran terimlerin dahi yeri yok. Çünkü şu anda ezelin ve kıdemin hiçbir farkı yok. Yine öyle, yine öyle kalacak. Sebebine gelince ne bir şey var ne de an. Nasıl ki kıdem, yani ezel halinde öyle bir şey ve öyle bir an, hatta öyle bir gün yok. Şunu da anlatmak icap eder. Bu varlığın vücudu ile yokluğu hak için hiçbir mana ifade etmez. Aksi halde onun vahdaniyetine arız olan bir şey gerekir ki onun için bu bir noksanlık olur. Halbuki onun varlığı böyle bir şeye ihtiyaç duymaktan çok uzak. O yücedir. Zatına arız olan, ilave olan bir noksan ona yakın olamaz. Yukarıda artık pek çok şeyleri anlattık size. O anlatılanların hemen hepsini nefsinde, özünde bulmaya çalış. Seni bu yola çekmek üzerine uğraştık. Orada sana özetle şu manalar anlatılmak istendi. Senin varsandığın, vehmettiğin varlığın aslında yok. Sen mevhum olan vehminden doğan benliğinle, nefsinle değil, hakkın nefsiyle, hakkın benliğiyle kaimsin. Yok olsan da varsın, var olsan da. Her iki halde eşittir, esasa taalluk eden bir değişiklik yok. Senin varsandığın bir varlığın söz konusu değildir ki, bu yok olsun, yokluğa gitsin, hakta yok olması söz konusu olsun. İşte yukarıda sana sayılan vasıflardan özet mana bu. Sıfatın, vasfın, aslın, özün hep o. Kendini böyle bilmen gerek. Böyle bilmezsen marifetin kapısından içeri dahi girmiş değilsin, giremezsin. Kendini arifi billah sanırsın. Halbuki arifi illallah bile olmamış. Nefsin anlatıldığı şekilde anlaman icap eder. Hasılı kelam, ne zaman ki anlatılan vasıflar çemberi içinde nefsini bildiğin, yani eşsiz, benzersiz, denge olmayan bir şekilde tanıdın kendini, Allah-u Teala'ya karşı ayrı bir varlığı söz konusu olmadan, işte o zamanki nefsini, özünü gerçek manada bildin, Rab kelimesinden kastın mananın da ne olduğunu bu durumda anlarsın. İş bu mana açısından ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kimse ki nefsini bildi, gerçekten Rabbini bilen o oldu buyurdu. İş bu mana sözümüzün delilidir. Bu durum kesindir. Aksi halde Resulullah Efendimiz başka türlü şöyle anlatırdı. Mesela ki bir kimse ki nefsini yok etti, gerçekten Rabbini bilen o oldu. Halbuki böyle buyurmadı. Çünkü böyle bir manayı anlatmak manasız olurdu. Çünkü o bilip gördü ki ondan, yani zatından ve sıfatından gayrı hiçbir şey yok. Bunu böyle kim bilip görür ki aksine ifade kullansın? Resulullah Efendimiz'in işareti işte buydu. Nefsini bilip anlamak ancak ve ancak hakkı bilip anlamanın tek yoludur. Burada sana yapacağımız kısa bir tavsiyemiz olacak. Önce nefsini bil. Yani varlığını, özünü, yani nefs-i küllüğü, nefs-i küllüğünün varlığının özünü ve bil ki artık sen bu iddia ettiğin vehminden doğan sen değilsin. Bir başka sensin, aklına hayaline gelmeyecek bir şekilde bir sen. Ne var ki sen bunu anlamıyorsun. Anlamaya çalış, hissetmeye çalış, yaşamaya çalış. Karşında onu görmeye çalış. İsimlerden, kendine taktığı isimlerden dolayı kendinden perdelenme, ondan perdelenme. Yine anla ki varlığın senin sandığın gibi bir varlık değil. Ama başka bir varlık da olacak değilsin. Sen mevcut var değilsin, yok da değilsin. Yani ne var olmuşsun ne de yok. Kısacası ne varsın ne de yok. Varlığında yokluğunda bu varlık. Hepsi o. Ama bir varlık iddiası olmadan, bir yokluk düşünülmeden. Sakın ha, bu arada onun varlığının aynını senin bu varlığın sanmayasın. Yokluğun da sanmayasın. Arada daha nice perdeler var ki onları safiyet yoluyla açmak gerek. Şu halde sana gereken Allah ile birlikte başka bir varlığın vücudunu tanımamak. Hatta Yüce Allah'ın zatı ve sıfatı içinde dahi bir şeyin varlığını düşünmeyiz. Bu durumu ki iyi kavradın, nefsini bilip anladığın sayılır. Zira anlatılan mana çerçevesi içinde nefsi bilmek ve anlamak Allah'ı bilmenin ta kendisidir. Hatta Yüce Allah'ın zatı ve sıfatı içinde dahi bir şeyin varlığını düşünmeyesin. Bu durumu ki iyi kavradın, nefsini bilip anladığın sayılır. Zira anlatılan mana çerçevesi içinde nefsi bilmek ve anlamak Allah'ı bilmenin ta kendisidir. İş bu manada da bir şüpheyiz yoktur, şek yoktur. Sonra, nefsin öyle bir hal alışı, bir terkip ve bir yapma sonucu da değildir. Haşa ki, kadim ve ezeli, ebedi bir zatta sonradan olma ve sonradan yapılma bir şeyin sözü edilir. Anlattığımız bu yüce manalar karşısında, şüphesi kısmen zâil olan, fakat gayeyi tam anlayamayan biri bize şöyle bir soru tevcih edebilir bu durumda. Anlattığımız bu yüce manalar ve sabit olan odur ki, Hakk'a yabancı bir şey yok. Ortada olan tek şey var, yani bir varlık ve bir şey de kendi kendine bağlanamaz, birleşemez. O halde ona vusul yolu nasıl? Ona nasıl vasıl olacağız? Bu manaya cevap vermek kolay. Ancak anlatabilmek biraz güç olsa gerek. Zira karşıdaki şahıs anlama kabiliyetinden yoksunsa onu anlatmak nasıl mümkün olur? Ama çaresiz anlatacağız. Biri anlamazsa bakarsın bir başkası anlar. Şimdi dinle. Şüphesiz hakiki halde ne birleşmek var ne de ayrılmak. Ve şüphesiz hakiki halde ne bir yakınlık var ne de uzaklık. Sebebine gelince, sorucunun da işaret ettiği gibi birleşmek ve ayrılmak, yaklaşmak ve uzaklaşmak iki şey arasında olur. Ortada varlık tek ise ne birleşmek olur ne ayrılmak. Bunun aksi imkan dışıdır. Vusulün yani birleşmenin manasının tahakkuku ancak iki eşit şey arasında olur ya da eşit olmayan iki şey. Sonra cins olarak da birbirine benzemez. Benzemesi gerekir. İki şey birbirine benzemediği takdirde arada zıtlık meydana gelir. Halbuki Allah zıddından da münezzehtir, benzerinden de. Kendisinin bir zıddı veya benzeri söz konusu değildir. Yani iyi bilmeli ki burada visal Allah'a vusulden kasıt bambaşka bir manadır. Yakınlık başka bir yakınlıktır, uzaklık da bir başka uzaklık. Yoksa senin yakınlık ve uzaklık kelimelerinden anladığın yaklaşma uzaklaşma değil. Hülasa Allah'a visal yakınlık, uzaklık, bütün bunların zahirde bilinen hallerinin dışında düşünülecek. Haşa ki Allah'a vasıl olmak, uzak durmak ve yaklaşmak, dıştan görünen iki şeyin birbirine yaklaşması, uzaklaşması, birleşmesine benziyor. Şüphesiz vuslat değil, vuslat yok değil. Ama bildiğin vuslatın dışında bir başka vuslat söz konusu. Yani zahirdeki bu mananın dışında bir vuslat. Keza yakınlık yok değil. Ancak bu yakınlık senin anladığın yakınlığın dışında bir yakınlık. Hep bunlar ibarelerin ötesindeki haller. Ancak yaşayanla, yaşamakla bilinir. Yaşayanı bul, sana yaşamasını öğretsin ve o zaman anlarsın ki yaklaşmak başka manaymış. Vusul başka manaymış. Hak'ta fani olmanın manası bambaşka. Şimdi yukarıki sorunun cevabını verip bazı çeşitli halleri, manaları anlattıktan sonra bir başka ile karşılaşmamız lazım. O da şu. Vusulün manası olduğu durum anlattığınız gibi vuslatsız bir vusulden ibaret kalıyor. Yani bud ve kurb. Yakınlık olmadan bir yakınlık, uzaklık olmadan bir uzaklık söz konusu. Bu gibi bir manayı andıran cümle geçti. Bunların manasını, bu sorunun cevabı da verilir. Bu soruyu sorduğuna göre muhatap sen oldun, o halde dinle. O manadan, yani yakınlıksız yakınlıktan, uzaklıksız uzaklıktan kastım o ki, sen an mefhumu ile anılan zamanların tümünde yakınlık ve uzaklık içindesin. Ama Allah'tan başka bir şey olmak söz konusu olmadan ne var ki? Sen bu manayı anlamak, irfanla şu haline sahip değilsin. İş bu irfan mahrumiyetin de nefsinedir, özünedir. Ve sen kendini bilmiyorsun ki olsun. Ama sensiz ve senliksiz. Dikkat et şu cümleye. Vuslat marifettir. Marifete eren vuslata erer. Ama bu marifet senin Allah'a olan, hakkı olan marifetin değil. Karıştırma. Her ne zamanki vasıl oldun, yani özünün arifi, hakka vasıl oldun sen. Ne var ki bu irfan duygusunda? İrfan harflerinin varlığı da olmayacak. İşte böyle bir irfana ki sahip olduğun, bileceksin ki sen olmuşsun. Olmuşu da geç zaten olsun. Oydun. Ne var ki sen daha önce bunu bilmiyordun. O olduğunu anlayacak bir marifete sahip değildin. Hatta düşünmüyordun bile. O musun yoksa gayrı mı? İş bu anlatılan marifet hali ki sana nasip oldu. Bu defa sen başka bir hale gelirsin. Bileceksin ki Allah'ı Allah ile bildin, nefsinle değil. Şüphesiz böyle bir merhale kat ettikten sonra yakınlığı da uzaklığı da bırakırsın artık. Ne yakınlığı ne uzaklığı, bütün bunları geç bir kalem. Geç de aşağıda vereceğimiz misali şimdi dinlemeye çalış. Dinlemek de yetmez, anlamaya çalış. Anlamayı da geç. Kendini bul, kendini al. İşte bu misalde sade sen varsın. İsmin ve müsemman aslında bunların ikisi de aynı manaya gelir. Ya sana bir isim verilmiş ya da sen bir isim almışsın. Mahmud adını almışsın ya da sana Mahmud adı konmuş. Halbuki sen kendi adını Muhammed biliyorsun. Aradan bir zaman geçiyor. İş zaman uzun veya kısa fark etmez. İş bu aradan sonra, geçen zamandan sonra anlıyorsun ve biliyorsun ki ismin Mahmud değil de Muhammed'miş. Ne oldu şimdi? Senin vücudunda, varlığında bir değişiklik oldu mu? Hayır, hiçbir değişiklik olmadı. Araya sadece bir marifet oyunu girdi. Ve sen kendin elde ettiğin marifetinde Muhammed ismi kalktı ve sen Mahmud oldun. Nasıl oldu bu iş? Diyerek düşünmeye ne hacet? Şöyle oldu. Sen ancak Muhammed sandığın ismini özünden sildikten sonra bu mümkün oldu. İş bu manada fena halinin de nasıl olduğunu anladıysan anladın. Şüphesiz fena hali bir şeyin vücudunu ispattan sonra hasıl olur. Yani zahirde kullanıldığı manadaki fena hali. Ama yukarıda anlatılan misaldeki fena hali öyle mi? Hiç de değil. Zahirde alışılan manada bir fena halinin olması için bir başkasının varlığı olmalı. Bu hiç yakışık alır mı? Caiz olur mu? Şüphesiz her kim yüce Allah'ın zatından gayrı birine bir varlık ispatlarsa o müşriktir. Yani Allah'a şirk koşmuş olur. Halbuki Allah-u Teala yücedir, süphandır. Koşulan şirklerden çok ötedir. Yine yukarıdaki misale dönelim. Arada bir isim değişti. Muhammed Mahmud oldu dedik değil mi? Ama ne Mahmud'dan bir şey eksildi ne de Muhammed'den. Mahmud'da bir kısalma da eksilme de olmadı. Muhammed'de de. Mahmud içinde de bir yok değildi, fena bulmadı. Sonra onun içine de girmiş değil, ona bir çıkış da olmadı. Bir anlama sonunda bu anlayışla Mahmud eridi, silindi gitti. Muhammed'in içine girmedi. Hasılı ortada sadece bir mananın değişmesi oldu. Sonra önce Mahmud olan kimse kendisinin Muhammed değil de Mahmud olduğunu nasıl anladı dersiniz? Kendi kendine anladı. Muhammed ismiyle değil. Çünkü Muhammed yoktu. Olmayan bir şeyle olmakta olan bir şey nasıl anlaşılır? Dikkatli olursan eğer bu yukarıdaki misalden pek çok şey elde edersin. Aşağıda anlatacaklarımız da aynı misali nazara alarak oku. Dinle. Kendin de oku. Özet olarak tekrar edelim. Tek bir varlık düşün, her şeyi. Ama her şeyi o tek varlık içinde gör. Durum bu olunca bak bakalım arif kim, maruf kim? Her ikisi de aynı şey. Sonra vasıl kim, mevsul kim? Yani vasıl olan kim? Olan kim? Her ikisi de aynı varlık. Evet, aynı manada bak bakalım. Gören kim? Görülen kim? Hiçbir zaman bunları birbirinden ayırmak mümkün olmaz. Üstteki manayı biraz daha açalım mı? Arif hakkın sıfatıdır, marufsa zatı. Vasıl hakkın sıfatıdır, vasıl olunan mevsul ise zatı. Diğerleri de aynı kıyasla tabi. Sıfatı mevsuftan ayırmak da olmaz. Zira sıfat mevsuf aynı şeydir. İkisi de aynı köke bağlı. Yetmez mi bu kadar anlatılanlar sana? Henüz bir şey anlatmadıysa yazık. Dikkatli ol ve bak, dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Mana duvarlarını yıka yıka önüne bir hazine açıyoruz. Dikkatli ol, oradan içeri atlamak bir an meselesi artık. O anı yakala ve içeri atıl, orada bir tılsım çözeceksin. İş bu tılsımın anahtarı, bir kimse ki nefsini bildi, gerçekten Rabbini bilen o oldu, mealine gelen hadis-i şerif. Bu eserde o tılsımı çözmek yolunda. Bütün bu beyanlar hep onun için, misaller, teşbihler hep onun için. Anlatmak istediğimiz mana yolunda yukarıdaki misal çok önemli. Vaziyet anlatıldığı gibi olunca, daha önce sorulan ve bilinmek istenen ayrılmanın ve birleşmenin manası kalmaz. Sebebine gelince, her kim anlatılan misalle bir yolunu bulur ve bir anlayışa sahip olursa bilir ki ne ayrılmak var ne de birleşmek. Ve yine bilir ki arif de maruf da o. Gören de görülen de o. Vasıl da mevsul de o. Ondan başkası artık vasıl olamaz. Ne bir ayrılma mevzu varsa bu da onun gayrı olmaz. İşte şirkten kurtulmanın çaresi. Her kim anlatılan mana çemberi içine girerse şirkten halas bulur, kurtulur. Aksi halde, yani anlatılan mana yolunun dışına çıkılınca, bu kimden olursa olsun, nereden olursa olsun, hatta çıkan kim olursa olsun, şirkten kurtulmanın kokusunu bile alamaz. İrfan sahibi gibi diye geçinen pek çoğu kimseler, anlatılan manadan yana yanlışlarına kapılmış ve beşeriyet ismi ve hükmü altında kendi kendilerinden perdeli, mahcup kalmışlardır. Onlar kendi buldukları zanni yoldan, kendi nefislerini anladıklarını, Rablarını bildiklerini ve varlık bağından kurtulduklarını sandılar ve dediler ki, böyle bir hal için yegane yol, Allah'ta yok olmakla elde edilir. Yoklukla neticeye gidilir. Hatta fenadan dahi fani olmak suretiyle Allah'a vasıl olur. Bütün bu deyişleri, bu yoldaki indi kanaatleri, Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifindeki ince manayı anlamadıklarından ileri gelir. Onlarınki bir yanlış zandan ibarettir. Onlarınki şirki imhaları varlığın yokluğa atılmasına bağlıdır. Halbuki ise varlığı kabul ettiği anda zaten şirke girmiştir. O yokluğa atılsa dahi orada varlık vardır ve şirk devam eder gider. Özet olarak işaret ettikleri işte mana budur. Varlığı yok görmelerini birçok şekillere bağlarlar. Bir bakarsın ki fenanın da fena bulması yoluna giderler. Bir bakarsın ki tam manasıyla hakka teslim yolunu anlatırlar. İşte bu anlatılanlar hep şirkin çeşitli halleridir. Kısaca gizli şirk dedikleri. Mana canibine onların işaretleri budur. Ne var ki gerçek onların sandığından çok başkadır. Onların bütün tarif ve işaretleri halis saf şirk halleridir. Bir defa onlar bu sözleriyle ikinci bir varlığı ispat etmekteler. Ve böyle bir yolun varlığına cevaz vermektedir. Ama aslında her kim haktan gayri bir şeyin varlığını hak tanırsa, sonra da o tanıdığı varlığın ifnası cihetine girmiş olur kendiliğinden. Böyle bir durum sonunda haktan gayri bir şeyin varlığını şüphesiz ki ispat etmiş olur. Ondan gayri bir varlığın ispatı yoluna gidense mutlak olarak Allah'a şirk koşmuş olur. Dileğimiz odur ki Hak Teala onları da bizi de irşad ede kendine vasıl. Bir zanna sahip oldun, seni sen sandın, halbuki sen olamazsın, hiç olmadın. Sen sen olunca şüphesiz bir Rab kaldın, geç bu zannı iki şeyin biri kaldı. Varlıkta hiç fark yok. İkiniz de aydın. Ne sen ayrılan, ne ondan ayrıldın. Sen ki cehlen yabancılık sözü attın. Sert eldin, cehlin gidince narin kaldın. Ayrılığın vuslat, vuslatın ayrılık. Böyle hoş oldun yakınlığın uzaklık. Aklı at, keşif nuruyla bak. Ta ki gitmesin o, geldiğin yere bak. Sakın ha Allah'a müşrik olmayasın. Ki düşmeyesin ki şirkle düşük kalırsın. Şimdi bir soru daha karşımıza çıkabilir. Ve biri şöyle diyebilir. Yaptığın işarete göre irfanın kendisisin. Yani nefsin. Ki o Allah'a karşı irfan sahibi olmanın ta kendisi. Diyorsun ki halbuki irfan sahibi nefsiyle kalınca Allah'ın gayrıdır. O Allah'ın gayrı olduğuna göre Allah'a karşı nasıl irfan sahibi olur ve ona nasıl vasıl olur? İş bu soruya verilecek cevap yukarıdaki cevaptan pek farklı değildir ama yine de cevap verelim. Şöyle ki bir kimse nefsine yani özüne karşı tam arif olsa bilir ki varlığı kendi varlığı değildir. Ama bir başka varlığa da sahip değil. Yani kendisinden başka bir varlık yok. İş bu mananın icabı olarak elbette kendi vücudu, varlığı Allah'ın varlığıdır. Ama kendi varlığı bir olma sonucu Allah'ın varlığı olmadan, bir oluşa mahkum olmadan, bir oluşa ihtiyaç duymadan, kendi vücudunun Allah'ın varlığına dahil olması gibi bir durum da söz konusu değil. Kendi varlığından çıkıp da Allah'ta erimek diye bir şey de yok. Kendi varlığı onunla da olmaz, hakla da olmaz, hakkın varlığında da olmaz. Şüphesiz bu arada değişen hiçbir şey yok. Yani bütün bu olup bitenişler arasında her şey haliyle olmakta. Olduğu gibi. İşte o irfan sahibi kendini bu halet içinde görür, varlığını böyle sezer. Kısacası onun görüşü ve bilişi hiçbir olan şeyin yeniden olacağı, sonradan bir şey olduğu fikrine sahip olmadan kendisi olduğunu görür bilir. İş bu manada fena hali yoktur. Yokluğa gitmek diye bir mesele de mevzu bahis değildir. Mahvolmak diye bir şey yoktur. Sonra fena halin fena bulması diye bir şey de söz konusu değildir. Bir şeyin yok olduğunu düşünelim. Yani fena halini. Onun böyle olması bir şeyin fenaya varması demek, o şeyin daha önceden var olması demektir. Durum böyle iktiza eder. Önce durum budur. Fena olmak kabul edildiğine göre bunda kabul gerekir. Bu ki kabul edildi. Yani onun fena bulan şeyin kendi başına bir varlık olması da kabul edilir. Böyle olması gerekir. Yani Allah'ın kudretiyle değil de kendi kendine var olması. Bu ise muhal. Olmaz. Nedenini izah bile lüzum yok açık. İşte buraya kadar çok şeyler anlatıldı ve birçok manalarda çözüldü. Bütün bu anlatılanlardan anlaşılan odur ki bir arif kişinin nefsine karşı irfan duygusu şüphesiz Allah-u Teala'nın nefsini bilmesi sayılır. Öyle değil mi? Arada bir yabancı düşünülmediğine göre başka nasıl olur? Olamaz. Çünkü irfan sahibinin nefsi, özü, varlığı Allah-u Teala'nın nefsidir, özüdür, varlığıdır. Kısacası Allah-u Teala'dır. Nefsten murat varlıktır, vücuttur, mutlaktır. Şüphesiz ki Resulullah Efendimizin de nefsten kastı varlıktı. Şimdi bütün mesele anlatılan mananın derinliğine erebilmekte. Her kim bu anlatılan makama vasıl olursa, onun kendisine mal edeceği bir varlığı söz konusu olmaz. Ne zahirde kendine mal edeceği bir varlığı olur ne batında. Hiçbir şekilde kendine has bir vücut tanımaz. Şüphesiz bir vücudu varsa, o vücut Allah'ın vücududur, varlığıdır. Şüphesiz onun kelamı Allah'ın kelamıdır. Fiili Allah'ın fiilidir. O esas varlığa kavuşan kimsenin de bir davası vardır marifetullah. İş bu davası da doğrudan doğruya nefsini bilmesidir. Çünkü nefsini bilmesi Allah'ı bilmesidir, Allah'ı bilmesi nefsini bilmesidir. Allah'ı bilenin nefsini yani varlığı, mükevvenatı, mevcudatı, mertebelerini, durumlarını, hallerini, tecellilerini bilmemesi olmaz. Her kim ki Allah'ı bilmiştir bunları bilir. Kendini bilen Allah'ı bilir. Bunlar böyledir. Marifetullah demek, Allah'ı bilmek demek değildir. Allah'ın kendini bilmesi demektir. Buna iyi dikkat etmek gerek. Ey cahil kimse ki, Sen o eren kişiden bir iddia işitirsin. Haliyle ne olduğunu anlayamazsın. Anlatılan mana yolunda. Onun varlığına bakınca Allah-u Teala'dan başkası sanırsın. Ve sanırsın ki Allah onda konuşuyor. Tıpkı sen özünü Allah'tan gayrı sandığın gibi. Şüphesiz bu halin hakiki halle bir çelişme meydana getirir. İş bu çelişme ise sen kendi nefsini bilmediğindendir. Onun ne olduğunu anlayabilseydin hiç böyle yanlış bir anlamaya girer miydin? Düşün ki mümin müminin aynasıdır denmiştir. Her iki halde de mümin Allah'ın sıfatıdır. Her iki halde de mümin zatın gayrı değildir. Aynı ile odur yani Allah. O müminin baktığını gör, Allah'ın gözüyle bakar. Çünkü onun gözü Allah'ın gözüdür. Onun nazarı Allah'ın nazarıdır. Yani inanan müminin nazarı. Anlatılan manaya vasıl olan müminin nazarı. Ne var ki bu mana zahire çekilmez, dile düşürülmez. Senin bu kısa bakışınla, vehmi anlayışınla hiç olmaz. Senin bu basit zahir ilminle de anlaşılmaz. Senin bu eksik anlayışınla girilmez. Hele bu vehminle, zannınla hiç olmaz. Zahirdeki bu görüşünden, anlayışından, şartlanmandan geçmen gerek. O daim baki hep odur. Ama nasıl? İşte geç bu benliğinden, behsinden, vehmi varlığından ki anlayasın. İşin sonuna geliyoruz. Böyle olunca biraz daha açık konuşacağız. Şimdi dinleyeceklerini bugüne, şu ana kadar anlattıklarımız manalar açısından dinle. Bu hali ki kendinde buldun, biri sana ben Allah'ım derse onu duy. Ama canınla duy. Çünkü Allah ben Allah'ım diyor. O sözü söyleyen kimsenin varlığı da yok. Yani o kimse söylemiyor, hak söylüyor. Belki burada şaşırma olur yani sende. Çünkü sen o sözü edenin vasıl olduğu makama vasıl olmadın. Şayet onun vasıl olduğu makama vasıl olsaydın onun dediğini anlardın. Onun gördüğünü sen de görürdün. Biraz öz konuşalım. Hülasa cümle eşyanın varlığı hakkın varlığıdır ama eşyanın varlığı olmadan. Sakın ha bu anlatılan manalarda bir şüpheye kapılmayasın. Sonra yanlış bir vehim yoluna da sapmayasın. Demeyesin ki Allah-u Teala mahluktur. Haşa bu gördüğün yaratılmışlar. Bazı irfan sahipleri dedi ki, tam bir sofi vasfını alan kimse mahluk olmaz. Yani yaratılmış bir şey değildir. Şüphesiz bu tabir doğrudur. Bizim anlatmak istediğimiz de işte bundan başkası değil. Ancak dikkat gerek ki bu vasıf rastgele herkese verilmez. Bir sofinin öyle bir vasfa layık olması için tam bir keşif gerek. Keşif ehlini bulman, görmen gerek. Yoksa cümle şeklerin eriyip gitmesi hasıl olmadan vehim kırıntılarıyla bu iş çözülmez. İşte bundan sonraki o sofi o vasfı alır ve sofi sofi olmaz o olur. Bu vasfı ki aldı ondan daha başka şeyler aranmaya başlanır. Öyle bir seciyeye sahip olmalı ki gerek bu alem gerekse bu alemin bitişiyle başladığı kabul edilen ebedi alem onun gönül evinde çok ufak kalsın. Hatta bir yer bile tutmuş olmamalı. Sadece dünya ve ahiret kadar. Yani o ende bir gönül genişliğine sahip olan için yukarıdaki mahluk değildir tabiri yaraşmaz. Sebebine gelince hakiki hulk yani hakiki oluş cümle alemlerden çok çok daha geniştir. Bu vapta söylenecek söz, özet bundan ibarettir. Şimdi, anlatılmadık bir şey kalmadı. Ne var ki biraz daha ilerlemek icap eder, buraya kadar anlatılanları daha iyi anlamaya çalışman için. Bil ki gören ve görülen, var olmuş ve olan ve var eden, anlayan, anlaşılan, bilen, bilinen, arif ve maruf, vücut ve mevcut, idrak eden ve edilen, bütün bu anlatılanlar bir tek şeydir, aynı şeydir, tek şeydir. Başka bir yol arama. Şüphesiz o, vücudu ile vücudunu görür. Açıkçası varlığı ile varlığına bakar görür. Vücudu ile vücudunu anlar, arif olur. Vücudu ile vücudunu seyreder. Ama sakın ha, çok sakın. Bu olanların hiçbirine bir şekil çizmeye kalkma, şöyle görür, böyle görür deme. Onun ne marifetinde bir şekil var, ne görüşünde, bakışında bir şekil var, ne de idrak edişinde. Hatta öyle ki idrak, rüyet, marifet kelimelerinin harfleri dahi yok. Allah'ın nasıl varlığı için bir şekil ve biçim yoksa, tıpkı bunun gibi. Onun nefsini görmesi için de bir biçilmiş şekil yok. Bir şekle muhtaç değil. Onun nefsini idraki için de belli bir nefise gerek yok. Onun nefsini marifet babında da bir tarif söz konusu olamaz. Şimdi şöyle bir soruyla da karşılaşırız. Biri der ki, kainattaki iyilik ve kötülüklere hangi nazarla bakacağız? Anlatılan manalar açısından bir tezeye ya da cifeye baktığımız zaman ona Allah diyoruz. Bu mananın açılması gerekmez. Şüphesiz bu soru önemli ama bizim sözümüzde böyle bir mana yok ki. Dıştan bakılınca zahir ehline göre belki olabilir ama derinlemesinde açılınca mesele, keşif ehline sözümüzün aslı kolay anlaşılır. Ortada bir cife mi var, bir tezek, bir pislik mi? Biz varlık ispat etme diyoruz, onlar var kabul ettikleri varlıktan söz ediyorlar. Şüphesiz yoktur, onlar zahir ehlinin, zahire göredir. Hakikatte onlar bir başkadır. Bizim bu sözümüz anadır ki cifeyi cife olarak görmez, göremez. Pisliği pislik olarak görmez, göremez. Çünkü o basiretiyle bakar, kalp gözüyle bakar. Elbette ki bizim bu anlattıklarımız basiret sahibi olana, mana gözü sahibi olanadır. Elbette ki anadan doğma gözsüzler işaret ettiğimiz hedefi göremez, sözümüzü anlayamaz. Anadan doğma kör tabirimiz o kimseler içindir ki nefsine karşı irfan duygusuna sahip değildir. Nefsini bilmemiştir, tanımamıştır. Gerçek manada asıl körler işte bu basirete, nefsini tanıma haline ermemiş kişileredir. Onlar ölememişlerdir ölmeden evvel. Bir kimsenin ki temelli körlüğü, gözsüzlüğü gitmemiştir, o bizim bu kelamımızı nasıl anlar? Ama o kişi ki bu varlığını Allah'ta ifna ettikten sonra bunları anlayacağını sanır. İşte o ebediyen bunları hiç anlayamaz. Zira anlattığımız mananın derinliğine de vasıl olmamıştır. Kısaca diyelim ki bütün bu konuşmalarımız Allah iledir. Onun gayri ile ve bu mana gözünden yana yoksun olanlara değil, bütün bu inceliklere artık çok dikkat ister. Kısa bir cümle, her kim anlatılan bu makama vasıl olursa kendisini bilir ki Allah'ın gayri değildir. Allahu Ekber. Hülasa, bütün hitabımız onadır ki bu yolda bir azmi gayrete aldığı bir himmet vardır. Yani Allah-u Teala bilmek için nefsini bilmek yolunda bir talep sahibidir. Şüphesiz vasfını anlattığımız kimsenin kalbinde bir tuluat vardır, bir doğuş vardır. Yukarıda anlatıldığımız bu talep onun kalbinde parlar. İş bu talep sonunda yanan, tutuşan bir iştiyak olur. Bu iştiyak doğruca Allah'a vusul yolundadır ki bu vusulün şekli de önce anlatıldı. Kalbinde yanan nuru olmayan, maksatsız, gayesiz, iştiyaksız, aşksız, sevgisiz biriyle bizim bu söyleşmemiz geçersizdir. Hatta bu arada bir soruyla gene karşılaşabiliriz. Biri çıkar şöyle sorar, der ki Allah-u Teala buyurdu ki gözler ona erişemez, idrak edemez. Ama o bütün gözleri ihata eder, idrak eder. 6'ya 103. Halbuki bunun aksini iddia ediyorsun. Sözündeki hakiki mana ne ola? İş bu soruda diğer soruların bazıları gibi anlattığımız manalar anlaşılmadan soruldu. Eğer hakikaten söylediklerimiz anlaşılmış olsaydı zaten bu soruya yer kalmazdı. Kısaca diyelim ki işte bu ayet-i kerime tam bizim anlattığımız manaya işaret etmekte. Bu ayet-i kerimede işaret edilen asıl mana şudur. Onu görecek, ona ihata edip bakabilecek ne bir göz vardır ne de böyle bir şeye sahip olan kimse. Çünkü varlıkta ondan gayrısı yoktur. Ondan gayrı bir varlık olsaydı kendi gayrını görebilirdi. İşte bu manada yalnız Allah-u Teala vardır, başkası yoktur. Şüphesiz ki Allah-u Teala onu gözler göremez buyurmakla böyle bir yabancının olmadığını, kendini görecek ikinci bir varlığın olmadığını anlattı. Yani zatından başkası yoktur, dolayısıyla idrak edecek kimse de yoktur. Yani arada bir yabancı varlık söz konusu değil. Bir idrak eden varsa o da Allah'tır, başka yoktur ancak o vardır. Zatını idrak eden odur, başkası değil. Elbette gözleri o idrak eder, çünkü gözler ancak onun varlığıdır. Şayet biri çıkar da derse ki, elbette onu gözler göremez, çünkü gözler sonradan yaratılmıştır. Böyle yaratılmış bir şeyde ezeli ve ebedi varlığı göremez. Sizin iddianız değil, bu doğru olsa gerek. İşte bu soruda bizi esas manadan uzaklaştırır. Sonradan olma ve sonradan yaratılma ne demektir? Biz bütün bunları daha önce başta anlattık. Yukarıdaki söz kendini bilmeyenin sözüdür. Daha önce de anlattığımız gibi arada yabancı bir şey yok. Gözler de yok. O var. Varlığını o zatı ile idrak eder. Fakat bir varlığı da düşünülmeden, keza onun idraki için bir şekil de olmadan, hasılı o vardır, başkası yoktur. Rabb'ı daima Rab'la anladım, sonra da şeksiz şüphesiz kaldım. Dahası zatı zatım oldu hak, ne noksan ne ayıp, hele bir bak. Arada ne terazi ne mizan, nefsim oldu gayba mazhar olan. Ne zaman ki özümü anladım, hem de katıksız, içkisiz anladım. Mahbubun vaslına dahi erdim, ne yakınlık ne uzaklık bildim. Feyz sahibinden ihsana erdim, ne minnet ne alınma gördüm. Nefsimden de olmadım uğruna, hiçbir libas da kalmadı artık ona. Sözün sonuna geliyoruz ama henüz bitmedi. Biri der ki, şimdi sen bütün bu anlattıklarına sabit bir varlık olarak Allahu Teala'yı bıraktın ve her şeyi de yok ettin. Durum böyle olunca bu dış gözle gördüğümüz şeyler ne? Bu sorunun cevabı da gayet kolay veririz. Deriz ki, söylediklerimiz, yazdıklarımız varlık olarak Allahu Teala'nın gayrını görmeyen için. Biz sözümüzü, sohbetimizi böylesine yapıyoruz. Böylesine yaparız. Ama sen ki hala Allahu Teala'dan gayrı bir varlık görürsün. Bir takım eşyalar var sanırsın. Seninle hiçbir sözümüz ve işimiz yok. Hatta sana verebilecek bir cevabımız da yok. Çünkü sen hakkın kendini kendinden perdelediğisin. Seni perdelemek ve perdelenmek için var etmiş. Daha doğrusu seninle bu şekilde var. Sensiz olarak böyle var. Biz sana ne diyelim? Sen böyle olmak istersen böyle ol. Şüphesiz ki dilediğini yaparsın. Bu şekilde bir anlayışa sahipsen, o sen sadece gördüğünü gör, bildiğini bil. Çünkü gördüğünü görmek, bildiğini bilmek için varsın. Haliyle sana hiçbir şey gösterilemez. Hasılı kelam, her kim anlattığımız şekilde özünü anlarsa Allah'tan gayrını görmez. Nefsini bilmeyen, anlamayan kimse de Allah'ı göremez. Kısa bir cümle, her kap içinde ne varsa onu dışa sızdırır. Anlatılan mana hepten bir cümleye sığar ama biz anlatabilmek için mevzuyu açtıkça açtık. Anlayan anladı. Anlamayı dileyen dilediği gibi anladı. Anlamayansa bunun kaç mislini yazsak gene yok, fayda gene yok. Çünkü o anlamamak için var. O kimse ki özünden başka bir şey göremiyor, ona ne bir şey anlatılabilir ve ne de o bir şeyi anlar ve idrak eder. Ama bunun aksine bir kimse ki içten özlü bir görgü sahibi, keşif sahibi, işte bu anlatılanları o anlar ve idrak eder. O kimse ki anlatılan manada bir vuslat haline ermiştir, ona bir tek işaret yeter. Vuslat ne şeydir? Bilmeyense zaten vasıl olamaz. Öğretilmek ve anlatılmakla bir şeye erdirilemez, ta ki perdesi kalkmadıkça. Sonra bu işler ikrar ve takrirle de olmaz, hatta akılla da olmaz. Ancak fazileti tam, ermişliği sabit, keşfi açık olduğu ayan beyan olan bir zata teslimiyetle söz konusudur. İş bu zat kendisine gelen gönül hastalarına karşı hazakat sahibidir. İşte hali böyle olan bir zat kendisine geleni nuru ile hidayete erdirir.